Ayrım 3.
Kime söylediği belli değildi. Kimseye bakmıyordu, Süleyman'a da. Ama Süleyman nefis Türk ocağı paketini uzattı. Kibriti de çaktı. Rahmilk dumanları savururken mırıldanıyordu. Acıkmışlar, açlar, yazık. Dilenmeyi de bilmezler. Kapımıza bekleştiler. İki lokma alınca da gittiler. Anlamadın sen emmimin oğlu. Eşeklik edip verdim paketi. Kendimi bir bok sandığım için. Bilirim ben. Ayıp olmasın diye aldı paketi. Bilirim ben. Bekledikleri iki lokma iki çift laf. Hatta bir selamün aleyküm. Yok sayılmamak. Eşya farz edilmemek. Varlıklarının, insanlıklarının kabul edildiğine inanmak. Asıl açlık bu. Yürütecek, konuşturacak, gözlerinin ferini getirecek iki lokma bu. Durdu. Süleyman'ın karşı çıkmasını bekledi. Bunun gelmeyeceğini anlayınca da barış bildirisini kendi sundu. Hiç değilse bana öyle gelir. Savcı garsona çayları yenilemesini söyledi. Parka gelenler oluyordu. Gelenlerin hemen hepsiyle selamlaşıyorlardı. Bunların arasında durup hal hatır soranlar oluyordu. Ama dördü de sanki bunların hiçbiri olmamış da hep susmuş, hep bu konuyu düşünmüş gibiydiler. Rahmi'nin neden sonra içini çekerek söylediği söz de buna göre oldu. Bu yağmur meselesi çok mühim Süleyman, çok. Serbest fırkadan da mı? Gerçekten dalıp gitmiş olmalıydılar. İrkildiler çünkü. Rahmi toparlanmaya çalıştı. Oo üstadım buyurun. Savcı sadece buyurun dedi. Ötekiler ayağa kalkmıştı. Süleyman yandaki masadan bir sandalye çekti. Kasabanın en ünlü avukatı Kenan Bey'di gelen. 5 arzuhalci, 4 dava vekili, 4 avukat. Hepsinin kralıydı Kenan Bey. Kocaman bir baş, yarıya yaklaşan akların bejleştirdiği dalgalı, gür, yumuşak, kumral saçlar, geniş bir alın, parmak parmak kaşlar, köşeli bir çene, kallavi bir burun ve dev gibi ama kalçasız göbeksiz bir beden yapısı. Kara cübbesini de giydi mi, korkudan mı, saygıdan mı bilinmez, karşısındaki insan kabuğuna çekilmek isterdi. Kavga için yaratılmışa benzerdi. Dış görünüş bu. Ünü de bu görünüşü destekler. Kenan Bey bütün yörede tanınmıştır. İlden bile aldığı büyük davalar vardır. Aldığı davayı da kazanır. Hiç değilse sürüncemeye sokar. Bilgisini de taktik ustalığını da övmeyen hukukçu yoktur. Savcı tiksinir ondan. Ama Kenan Bey bunu bilir ve umursamaz. Rahattır. Çünkü ününü ve üstünlüğünü o da adı gibi benimsemiştir. Olağan saymaktadır. Bu sayede de saygınlığını zedeleyecek, duygusal veya işle ilgili sürtüşmelerden, takışmalardan, kötülemelerden, çekişmelerden kendisini koruyabilmektedir. Rahmi bürosunu açtığı zaman hayırlı olsuna gelen ilk ve tek meslektaş o olmuştur. Bu kadarla da kalmamış, Rahmi'ye gerçekten zengin olan kitaplığından dilediğince yararlanabileceğini söylemiştir. Ve Rahmi aldığı ilk davaları ona Kenan Bey'in gönderdiğini de çok sonraları öğrenmiştir. Kenan Bey'in yardımcısı Kaşif'ten ve sana bu kadar arka çıkan adama bu yaptığın doğru mudur sözünden sonra. Kaşif'e bu sözleri söyleten duruşma artık bir şaka konusu olarak hala konuşulur. Rahmi ilk defa karşı karşıya geliyordu Kenan Bey'le. Hiç saklamaz. O da çekiniyor ve Kenan Bey'in aldığı bir davada karşı tarafı savunmak istemiyordu. Çünkü dinliyor, dosyayı inceliyor, yapılacak bir şey göremiyordu. Adam hem büyük davaları alıyor hem de yüklendiği davanın haklı olup olmadığını titizlikle araştırıyordu. Koca bir serveti vardı. Paraya pula baktığı yoktu. Ama Rahmi o davada kendisine gelen adamı dinlemiş, belgelere, delillere, tanıklıklara bakmış ve yakaladım seni üstad demişti. Gerçekten de yakalamıştı. Nitekim duruşmalarda Kenan Bey bir türlü Kenan Bey olamıyor, tutuk, hatta ezik görünüyordu. Buna karşılık başlangıçta, ha şimdi parlayacak, şimdi bir açmaz açacak tedirginliğini duyan Rahmi gittikçe açılıyor, nüktenin, dokundurmanın hatta ne ayıp, alayın mini bir para, ver yansın gitmeye başlıyordu. Hatırladıkça, amma da yılıkmışım ha der, utana utana. Sonunda davayı kazandı, kazanamaz olaydım der. Karar okunurken yan gözle ve hiç bırakmadan Kenan Bey'e bakıyordu. O dev gibi adamın pek de önemi olmayan böyle bir davayı kaybettim diye bu kadar çökkünleşip üzülmesine şaşıyordu. Gerçekten de çökkün, üzgün ve zavallı bulmuştu onu. Kararın son cümlesinde Kenan Bey kağıtlarını toplayıp çantasına yerleştiriyordu. Okuma bitince Rahmi'ye dönmüş ve çok yakışıksız bulmuş da acırmış gibi buruk bir gülümseyişle aynen şöyle söylemişti. Tebrik ederim. Lakin genç meslektaşım muvaffakiyet size yakışmıyor. Hiç iyi gelmiyor. Rahmi bu sözü ancak o tartışmada, Kenan Bey'in sekreteri kendisinin de rüşdiyeden sınıf arkadaşı Kaşif işin aslını anlatınca kavrayabilmişti. O dava Kenan Bey'in haksızlığını bile bile kesinlikle kıramayacağı bir hatır yüzünden aldığı ilk ve tek davaymış. Kaşif'e de neyse ki karşıma Rahmi Bey çıkacak, efendidir o genç demiş. Kaşif eklemişti. Sen emmini kırabilir misin? O müvekkili de Kenan Bey için emmin gibi biriydi. Davadan sonra aylarca konuşmamış, selamlaşmamışlardı. Bu da Kenan Bey gücendiği için değil, Rahmi kendisinde onun yüzüne bakabilecek yürek bulamadığından olmuştu. O süre Rahmi'nin evinde de, kahvede veya meyhanede de Nemrut'un geçimsizin biri olup çıktığı, gülüşünün de eksilmediği, aksine arttığı ama bir başkalaştığı günlerdi. Kendine gelişini de gene Kenan Bey sağlamıştı. Bir gün mahkeme koridorunda, "Bir ay kadar benim duruşmalarıma girebilir misiniz?" diyerek. Kendisi hastaneye yatmak için İstanbul'a gitmek zorundaydı. İşte bundan sonra iki gerçek dost oldular. Rahmi Kenan Bey'i hem usta hem de gerçek bir ağabey bildi. Kenan Bey oturmuştu. Süleyman'ın paketinden aldığı, yakmadığı ve yaktırmadığı Türk ocağı ile oynarken sorusunu tekrarladı. "Serbest fırkadan da mı? Söylemedin." Kahveye, lokantaya, parka gelmezdi o. Büyüyecek şehirlere göre avuç içi kadar bir kasaba, öğle yemeklerinde evine giderdi. Bir yerlerde oturup birileriyle iki çift laf etmeye hiç yanaşmamıştı. Okurdu. Ragıp Efendi'nin Çiçek Bahçesi, Kenan Bey'in de kitapları. Bir gün Rahmi'ye, "Dostoyevski'yi tanımayanlarla ne konuşacağım?" demişti. Dostoyevski'ye tutkundu. Masadakiler, özellikle de cevap beklenen kendisi, Dostoyevski'yi pek takmadığına göre demek bu gelişin sebebi Serbest Cumhuriyet Fırkasıdır. Hepsi de elbette anladı bunu. Hükümet doktoru tedirginleşti. Savcı ciddi bir dalgınlığa büründü. O kadar ki gören onu masada tek başına oturuyor veya en azından kimse konuşmuyor, bir şey sormuyor ve cevap beklemiyor sanırdı. Başını arkaya atmış, uzaklara, çok uzaklara ve çok önemli meselelere dalıp gitmişti. Bir Süleyman'dı canlanan, cevabı öğrenmek için Kenan Bey'den de fazla sabırsızlanan. Rahmi amca çocuğunun hangi cevabı işitmek için can attığını da iyi biliyordu. Şakaya boğmak istedi. "Ağabey, yoksa fırkayı mı açacaksınız burada?" Kenan Bey aldığı sigarayı yeniden paketine yerleştiriyordu. Rahmi'ye bakarak konuştu. "Henüz bir karara varamadım, düşünüyorum. Konuşmak istedim sizinle ve daha başka güvenebileceklerle." Savcı kolladığı vesileyi yakalamış olmalıydı. Hızla doğruldu. "Bana müsaade ediniz." Ve gerekçesine dönemle söyledi. "Müstantik Bey tavla oynayacağız. Meydan okudu bana adliyede." Kenan Bey iskemlenin arkalığına yaslandı. "Alın onun boyunun ölçüsünü." Gülüyordu. Ama Rahmi gibi sessiz değil. Savcı daha pek uzaklaşmadan da hükümet doktoruna döndü. "Siz de seversiniz sanırım tavlayı Semih Bey." Doktor hiç alınmadı. İkisi de acemi fakat o kadar hırslı oynarlar ki ömür doğrusu seyrine doyum olmaz. Hemen doğrulmuş, sözlerinin yarısını ayakta söylemişti. Gitti. Rahmi Kenan Bey'in pakete yerleştirdiği sigarayı alıp yaktı. Elinde olmadan başını kaldırdı ve göz göze gelince de konuşmak zorunda kaldı. "Hiç durmadım ki üzerinde. Yağmurun ne demek olduğunu iyi bilirim. Lakin devlet, hükümet işleri, siyaset, Kaymakam Bey ile Gülbeyazların Mahmud'u koyun bir yana, azıcık aklım erer dersem yalan olur." Ve az önce Kenan Bey'in yaptığı gibi arkasına yaslandı, güldü. "Ne emredersiniz ağabey? Çay, kahve?" Kenan Bey Türk ocağı paketinden gene bir sigara almış oynuyordu. Bu sefer başını kaldırmadan sordu. "Siyaseti tehlikeli mi buluyorsunuz Rahmi?" Rahmi artık rahatlamıştı. "O da gelmedi aklıma. Diyorum ya ağabey, hiç durmadım üzerinde. Peki, gideyim ben." Kenan Bey kalkmıştı bile. Onlar da kalktılar. "Bir çay içseydin ağabey, pek güzeldir mısıdığın çayı. Suyunu İbre'den getir," diyor. "Sanırım. Lakin biliyorsun benim midem... Neyse. Tekrar rica ediyorum. Rahmi, düşünün lütfen. Hiç değilse tavsiye edebileceğiniz kimseler vardır." Ayakta, karşı karşıya. Kenan Bey eyvallah deyip gitse mesele yok. Ama hep öyle duruyorlar işte ve bu da Rahmi'yi tedirginleştiriyor. Bir yandan onlara bakanlar ki herkes bakıyor, biliyor bunu Rahmi bir yandan da. Karşılaşmalarında durup konuşmalarında ya da beraber yürümek zorunda kalınca Rahmi, Kenan Bey'den bir an önce ayrılmanın yolunu mutlaka bulur. Çünkü aralarındaki boy ve yapı aykırılığı, gülünç ama öyle işte, Rahmi'yi tedirginleştirir, gerginleştirir hatta. Gene öyle oluyor ve Rahmi seyredenleri de düşündüğü için önleyemiyor, soruyor. "Nasıl insanlar isterdiniz?" Ama Kenan Bey öyle bir baktı ki eklemeden yapamadı. "Siyasetçi nasıl olur pek bilmem de." Yaptığı çıkıştan geri dönmek, işi şakaya bozmak istemişti, olmadı. Sözü ve gülüşü ters tepti. Kenan Bey'e "Amma da siyasetçi oldun lan oğlum" veya "Ne siyasetçidir o namussuz" gibi sözler hatırlatmış olmalıydı. Cevap buna göreydi. "Çete kurmuyoruz Rahmi, yani kurmayacağız." Adımını atmıştı, gidecekti. Rahmi kolunu tuttu onun, yumuşacık, durmak zorunda kaldı. Razı da oldu barışa. "Dürüst ve namuslu insanlar Rahmi, sevilip sayılanlar. Ben hep öylelerini istedim, seçtim. Sen de hep öylelerini arkaladın. Tamam abi, anlar gibi oldun." Gülüşü tatlılaşmıştı. Kenan Bey karşı duramadı. "Konuşalım. Konuşalım abi." "Ne zaman?" "Hemen derdim ya." Önleyememiş, etrafa bakınmıştı. Kenan Bey de bunu anladı. "Pekala," dedi. "Lakin fazla gecikmesin. Gecikmez ağabey. İyi olur sanırım. Allah'a ısmarladık. Yürüyüp gitti. Park mark, dağ tepe, bastığı yeri titretir gibiydi. Ve sağa sola selam verişleri de, selam vermeden geçip gidişi de ona göreydi. Rahmi parkı kaşlarının altından bir kere daha süzdü. Başını doğrudan doğruya çevirerek baksa hemen herkesle göz göze gelirdi. Öyle sandı. Ama çok sürmemiş, aynı saniyenin içinde bütün masalar kendi içine çevrilmişti. Kimse kimseyle, hele onlar hiç ilgilenmemiş gibiydi. Ne var ki Rahmi dipte, hükümet konağına yakın köşedeki masada, Gülük Hacı ve daha başka iki tüccarla oturan Gülbeyaz Mahmud'un, bitişik masadaki kantarcıların Halis'i işaret ettiğini de görmüştü. Nitekim az sonra Halis kalkmış, ağzı kulaklarında geliyordu. Halk fırkasının katibi ve yörenin baş pehlivanıdır o. Mahmud'un yanından hiç ayrılmaz. Yolda iki adım gerisinden gider, kahvede, lokantada, parkta, şimdi olduğu gibi onun oturduğu masanın az ötesindekinde oturur. Yanında da çoğu zaman ya fırkanın odacısı ya da Gülbeyazların çiftlik yanaşmalarından biri bulunur. Mahmud'un iç aynasıdır. İnsan Mahmud'un kimden soğuyup kime gücendiğini, kiminle arasının nasıl olduğunu veya kime itibar etmeye hazırlandığını ona bakarak anlayabilirdi. Halis kendine göre kurnazdır da, hatta kendine göre cin gibidir. İşte masalarına yaklaştığı zamanı gelmiyormuş da geçip gidecekmiş gibi davranıyor. Selamün aleyküm. Ama davranışını sürdüremedi, buyur bekledi. Aleyküm selam Halis. Hepsi o kadar. Rahmi Süleyman'a dönmüştü. Nasılsın Rahmi Bey? İyi, iyi. Buyur da, buyurman mı da hala yok. Ama Halis'in de pes etmeye niyeti yok. Dudaklarındaki gülüş daha bir yaygınlaşıyor. Ne der seninki? Başıyla Kenan Bey'in çıktığı kapıyı göstermişti. Rahmi birdenbire candan bir dost kesiliverdi. Bağışla Halis pehlivan, anlamadım. Neden sen? Seninki ne der derim. Rahmi güldü. Ha o mu? Ku Allah sen. Sahibe kara yiyen. Senin ağa ne der? Nasıl ne der? Hiç. Halisin be. Madem gidiyorsun geçerken mıslığa deyiver de bize gidene çay yollayıversin. Halis gülüşü bozulmuş olarak ve çaresiz sırf çayları söylemek için kahve ocağına giderken Süleyman. Bugün bir şeyler dönmüş burada dedi. Anladım dönmüş. Bizden ve bizim gibilerden başka da herkes biliyor. Bizim gibiler dediği pancar derdine düşenlerdi. Süleyman'la parka bütün gün pancar tarlalarını dolaşmaktan gelmişlerdi. Ve dili varıp da söyleyebilseydi Kenan Bey'e elbette derdi. Serbest fırkadan da mühim hem de bin kat derdi. İşte az önce üç köylü de göstermişti yağmurun ne dert olduğunu. Ve onlar bu derdi tarlalarda çekerken kasabada bir şeyler dönmüştü. Emindi bundan. Yanılmadıklarını anlamak için de fazla beklemediler. Masalarına Halis'in söylediği çaylardan önce Doktor Fazıl Bey geldi. Buyur enişte. Kasabada hemen hemen herkes enişte derdi ona. Çünkü Fazıl Bey Erzurumluydu ve buraya gelip yerleştikten sonra karısını kaybetmişti. İki küçük çocuğu vardı. Bu yüzden de çok bekleyemedi, yeniden evlendi. Kenan Bey'in katibi Kaşif'in küçük bacısını aldı. Enişteliği buradan gelir. Masaya otururken Kaşif söyledi diye lafı evirip çevirmeden girdi konuya. Kenan Bey bir mektup almış İstanbul'dan. Hatır sayılır tanınmış bir arkadaşından. Serbest Cumhuriyet Fırkasını kur orada diyormuş. Anladığıma göre Kenan Bey de iyice niyetliymiş. Kaşife güvendiklerimle konuşacağım demiş. Bütün gün seni aratmış. Mıstık Fazıl Bey'in de çayını göndermişti. Rahmi konuştuk dedi şekerini atarken. Demin burada. Var mı öyle bir niyeti? Rahmi duraklamadı. Sanırım. Fazıl Bey çayını ısırdığı minicik bir şeker parçasıyla yudumluyordu. Neden sonra sordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru olur mu? Rahmi güldü. Kenan Bey ile konuşurken duyduğu tedirginlik tazeleniyordu. Enişte be dedi. Bizim aklımız erer mi böyle şeylere? Ben günlerden beri gökyüzüne bakıp duruyorum. Aklım fikrim hep orada. İç cebinden çıkardığı kocaman mendiliyle boynunu, ensesini, alnını sildi. Bir kaçamaktı bu. Ama eni konu ıslanan mendilini göstererek kaçamak olmadığını inandırdı. Bak enişte tere bak. Herkes terliyor oturduğu yerde. 7-8 kere yıkayıp kuruttum bu mendili. Sadece öğleden sonra. Havalar böyle giderse yıkayacak su da bulamayacağız diye korkarım. Benim bundan başka bir şey düşündüğümde, düşünecek halim de yok. Gidiyor pancarlar, ekinler de. Süleyman'a döndü. Bıraktıkları yerden aldı. Sen de içindesin bilirsin. Bu yağmur meselesi mühim çok. Fırka konusunu kapattığını inanmış olmalıydı. Oturuşunu değiştirdi. Bir bafra maden çıkardı. Kibriti uzandı. Ama yanılmıştı. Süleyman, elbette diye başladığı halde onun hiç beklemediği bir şeyler söyleyiverdi. Lakin fırka kurulmuş, kurulmamış gökyüzüne ne, pancarlara, ekinlere ne? Fırkayı düşünmezsek yağmur yağacak mı? Sustular. Yalnız Süleyman değil, Fazıl Bey de bekliyordu. İkisinin gözleri de ondaydı. Rahmi, bu fırka meselesi galiba daha mühim diye düşündü. Söyledikleri bir şey değil, Süleyman'ın bu söyleyişi, bu ses tonu, bu yüz ifadesi ve bu bakış. Hiç olmamıştı böyle. Çocukluk oyunlarında bile. Üzüldü, güldü. Onun gülüşünü ve gülüşlerindeki mana çeşitliliğini bilmesi gereken ve bildiğini sandığı 3-5 kişiden biri Süleyman. Bunda gülünecek ne var dedi. Rahmi'nin gülüşü değişti, candanlaştı. Çemmimin oğlu. Yemin de etti, çok sevdikleriyle konuşurken Süleyman'ın bunu da bildiğine inanırdı, yaptığı gibi yerli ağzıyla, vallahi hiç. Ama Süleyman yine anlamaya yanaşmadı. Toprağı da, yağmuru da biliyorum. Lakin insanların da beklediği şeyler, beklediği rahmet de var. Öteki yağmıyor diye bundan vaz mı geçelim? Biri yok diye öteki de mi olmasın? Haklı veya haksız, doğru, yanlış, hatta insafsız ama kaya gibi bir mantık. Rahmi bocaladı ve şakaya bozarak kaçmayı uygun gördü. Kenan Bey benden isim istiyordu. Dur seni başa alayım. Hiç fena olmaz. Süleyman anlaşılan barışa yanaşmak istemiyordu. Daha kötüsü ekledi de. Kendim de konuşabilirim. Fazıl Bey, birer çay daha içer miyiz diye araya girdi. Konu gerçekten kapanacaktı ama olmadı. Önce eczacı Yakup'la dişçi Nevzat Beyler, kadeh arkadaşları ceza yargıcıyla, onların hemen arkasından da dava vekili Vehbi ve kafatasındaki Yunan kurşunuyla emekli yüzbaşı Aziz gelmişti. Masa artık onların değildi ve serbest cumhuriyet fırkası bu sefer önüne kimsenin geçemeyeceği konu oldu. Kenan Bey partiyi kurabilir miydi, kuramaz mıydı? Kuracak olursa yönetim kurulu kimlerden oluşurdu? Partinin başarı değil yaşama şansı neydi? Halk fırkasına karşı çıkmak yalnız İsmet Paşa'ya değil Gazi Paşa'ya da karşı çıkmak sayılmaz mıydı? Eczacı Yakup Bey delilik diyordu. Gazi Hazretleri göz yumacak buna ha? Dişçi hadi oradan dedi. Hem bir şey bilmez hem de her şeye karışır fikir beyan edersin. Bu ikisi birbirlerinden ayrı duramaz ama bütün konularda çekişmeden de yapamazlardı. Pamuğun rengine kara demek için biri ötekinin ak demesini beklerdi sanki. Eczacı göreceksin dedi. Dişçi sen göreceksin diye cevap verdi. Fırkayı kurduran Gazi Hazretleri cahil. Fazıl Bey galiba öyle Yakup dedi. Pöf diye burun kıvırdı eczacı. Öyle de olsa Kenan Bey fırkayı kurmaya kalkıştı mı baldırı çıplaklardan, ayak takımından, ipsiz sapsızlardan, kaybedecek bir şeyleri olmayanlardan başkasını bulamaz. Dişçi buna da hem de beklenmedik bir şekilde karşı çıktı. Sen bana nasıl baldırı çıplak dersin? Tövbe yarabbi, kim dedi sana baldırı çıplak diye be? Çevirme lafı, sen demedin mi öylelerinden başkasını bulamaz diye? Haberin olsun, fırka kurulursa iki sayılı azası ben olacağım, yaz bunu bir kenara. Eczacıdan başka hepsi güldü. Ama inanmadıkları için değil, tam tersine tombalacık ve hayyam delisi dişçiyi politika çabaları içinde görür gibi oldukları için. Eczacı, ben sözümü geri aldım dedi, ciddiydi. Nevzat'ın inatçılığını ötekilerden diye bilirdi. Aziz Yüzbaşı da ona arka çıktı. Lafın gelişiydi o Nevzat Beyciğim. Olabilir kumandanım. Lakin ben laf olsun diye konuşmam. Görecek. İyi iyi dedi eczacı. Somurtuyordu. Ama çok sürmedi bu. Celalleni verdi. Ben de laf olsun diye konuşmam. Elbette baldırı çıplaklardan ve ipsiz sapsızlardan başkasını bulamayacak Kenan Beyefendi. Rahmi işte o zaman kendini tutamadı. Desenize bütün millet onunla olacak. Eczacı hışımla baktı ona ama yumuk yumuk gözler, iri dişler ve derinleşen kaz ayakları masadakileri neşeyle güldürmüştü. O da dayanamadı ve bu sözü sıradan bir nükte saydı. Yakında göreceğiz demekle yetindi. Enişte Doktor Fazıl konuyu noktalamak istedi. Hayırlı olsun. Hayırı da nereden bekleriz? Bunu söyleyen Rıza Efendi'ydi. Sessiz sedasız gelmiş, Rahmi ile Süleyman'ın 3 adım gerisinde bir iskemleye ilişmişti. Rahmi'nin buyur emmisi geç kalmıştı. Süleyman böyle otur baba diye çabucak kalktı. Rıza Efendi geçip oturdu. Herkes ona bakıyordu. Sözü nereye getirmek istediğini öğrenmek için. Rıza Efendi önce herkese tek tek merhaba dedi. İkinci merhabaya geçmeden önce selam verdiği kimsenin yüzüne bakıyor, karşılığını bekliyor ve alıyordu. Dünyanın en önemli işi sanki bu selamlaşmalardır. Gören öyle sanır. Ve Rahmi iyi tanıyordu amcasını. Konuşmak için hiçbir zaman ve hiçbir durumda, hiçbir konu için acelesi olmamıştır onun. Şimdi de merhaba faslı bittikten sonra bağışlayın diye başlıyor. Haddim olmadan lafa karıştım. Susuyor ve oğlunun masada bıraktığı Türk ocağı paketini inceliyor ciddi ciddi. Rahmi onun aslında estağfurullahları beklediğini biliyordu. Tıpkı merhabalarının karşılığını bekleyişi gibi. Yargıç kendi estağfurullahını söyledikten sonra sordu. Hayır, nereden bekleyelim Rıza Efendi? Rıza Efendi belli belirsiz gülümsedi. Bu da onun üslup özelliklerindendir. Yapmacıksız, içten, küçümsemeden ve küçümseyişleri hoş gören, belki de umursamayan, haklısın ya bir de ben varım paşam diyen bir gülümseyiş. Ve Rıza Efendi buna uygun bir sesle, şoförkalar da Angara'da pek mühemdir elbette dedi. Kaşları hafifçe çatıktır. Tane tane konuşuyor ve konuşurken Türk ocağı paketine verip çeviriyor, inceliyor. Asıl önemlisi de şu değil şo, pek değil bek, haydi mühem bir yana, Ankara değil Angara diyor, yerli ağzını özellikle belirtiyor. Oysa İstanbul ağzını pek güzel kapmıştır o, Rüşdiye sıralarında ve Harbiye Nezaretinde yaptığı askerlik yıllarında. Rahmi gülüyor, çünkü bu oyunu kendisi de oynar ve sever, amcasını da görüp sevdiği için. Bir farkla amcası gibi yabancı memurlarla konuşurken ve sadece bir kompleks yüzünden değil, tam aksine bir çok sevdikleriyle bir de kendi kavlince dalga geçmek istedikleriyle konuşurken, mesela emmi, mesela len avrat. Gülüyor işte Rahmi. Ve Rıza Efendi hep öyle konuşuyor. Emme ve lakin yöremize, böyünkü halında fırkalarında Angara'nında cırnık ayrı dokunamaz. Bizse hayrı böğüne böğün anca ve ganca oradan bekleriz. Oradan derken işaret parmağını gökyüzüne kaldırmıştı. Rahmi hep gülerek içinden konuştu. Len oğlum, onu derken barınağını göğe doğru bir kaldır ki. Rıza Efendi hayırı gökyüzüne bağlaması yanlış anlaşılır diye korkmuş gibi ilk defa acele acele ekledi. Rahmet 3-5 gün daha yağmayı verdi mi? Eyi belle bunu hakim bey, yandı millet. Başını kaldırıp bakıyor ve bakışlarını bir süre adliyecilerin oturduğu masada tutuyor. Ondan sonra ekliyor. Mamur beyler hariç elbette. Tam bu sırada 5-6 masa ötelerinde bir bağırış, bir çığırıştır koptu. Kavga vardı. Sağdan soldan koşuşup ayırdılar. Kavgacıları yatıştırdılar. Yargıç kendini tutamadı. Allah Allah diye söylendikten sonra da konuştu. Ne oldu bu kuzu gibi millete? Vallahi aklım almıyor. Ah işte dedi Rıza Efendi. Ben de onu demek isterim ya. Kaç yıldır buradasın sen? 3 değil mi? 3 yılda 3 kavga görüp eşittin mi? Yo değil mi? Hem 3 haftadır millet birbirini yer değil mi? Her değil miden sonra bekliyor ve zoraki baş sallamalarıyla da olsa cevabını söke söke alıyordu. Sürdürdü konuşmasını. Ne mi oldu bu millete? Ben sana deyivereyim. Dinle bak. Nasıl dinlesin Rıza Efendi diye gülerek kesti dişçi. Ne bir çay ısmarlar ne de pakete sıkı sıkı sarılmış bir sigara verirsin. Rıza Efendi gülümsedi. Açtı paketi, içinden bir sigara seçti ve yargıcı uzattı. Duman et bakalım. Dişçi bize de bize de hepimize dedi. Demekle de kalmadı, paketi alarak herkese tuttu. Rıza Efendi gülümsüyor ve sabırla bekliyordu. Ha bir de sahabına veriver Nevzat Bey. Başını hafifçe eğerek oğlunu, içme şu zıkkımı ne olur diye resmen yalvardığı Süleyman'ı göstermişti. Kısacası Rıza Efendi pes etmek şöyle dursun, hiçbir fırsatı kaçırmıyor, taşı gediğine koyu veriyordu. Parasını el alır, dumanını yel alır, zifiri de sana kâr kalır. Tekerlemeyi mırıldanarak söylemişti. Bitti mi diye sorduktan sonra paketi dişçiden alarak arkasını çevirdi. Bu arada yelek cebinden yontula yontula parmağının bir boğumu kadar kalmış kopya kalemini çıkarmıştı. Konusuna döndü. Ne oldu bu kuzu gibi millete dediydin hakim bek? Böğün ayın kaçı? Yargıç belli bir isteksizlikle cevap verdi. Galiba 22'si. Rıza Efendi paketin arkasına özene özene yazdı 22'yi. 22. Şimdi göğe bak. Bak bak. Rahmete benzer bir şey var mı? Ötekilerde hatta Fazıl Bey bile durumu pek eğlenceli buluyorlardı. Yargıca gelince o tam aksine konuşmanın yönetimini Rıza Efendi'ye kaptırdıkları için değilse bile onun boyuna kendisine sorup durmasından iyice tedirginleşmişti. Bunu belli etmek de istedi. Bilmem Rıza Efendi, ne anlarım ben havadan? Pek bezgin gibiydi. Rıza Efendi ise inadına canlandı. Anlamayacak ne var bunda hakim bek? Yeller boyuna doğudan eserse, bulutların rengi de böyle katır sidiği gibi olursa rahmetten umut yok demektir. Eczacı işi iyice şakaya bozup sohbeti ve yargıcı kurtarmayı denedi. Havalar pek dayanılmayacak gibi değil be Rıza Efendi. Ha 5-10 gün daha yağmayı versin. Ama Rıza Efendi onu da püskürttü. Hah tamam. 5-10 gün değil, 3-5 gün daha yağmadı mı sen o vakit seyret cümbüşü. Biz yine gelir burada havuzun başında serinleriz emmi. 30 bin kişinin ciğeri de fırın kapağı gibi yanar. Millet aç kalmış kurtlara döner. Birbirini yir. Esmer yüzüne kan basmıştı. Rahmi eyvah öfkelendi diye düşündü.